Bugün size bir soru sormak istedim. Soruyorum. Önderlik kelimesi, önderlik kavramı aklınıza ne getirir? Yani başarılı bir önder nasıl tanımlanabilir? Hangi niteliklere sahip? Soruyorum. Yazacağım. Başka, önderlik. Siz bayağı bir şeysiniz. Mütevazi. Her anlamda. Yol gösterici. Go. Yol gösterici. Başka. Önderlik. Amacı var. Evet, başka. Başkalar onu takip eder. Tapınan. Siz bayağı bir ruhsal cevaplar veriyorsunuz, tamam mı? Sevilen. Çok güzel. Tamam, yeter bence. Tamam, bayağı bir işte manevi, ruhsal, Hristiyan anlamda cevaplar veriyorsunuz. Devam edelim. Galiba. Tamam, okey. Şimdi Tanrı'nın sözünden bir hikaye anlatacağım size bu konusunda. Ve biz zaten birlikte Galatyalar bölümünü çalışıyoruz birlikte son haftalar boyunca ve onu devam ediyoruz. Ve hikaye şöyle. Pavlus ile Barnaba İç Anadolu'ya geldiklerinde aslında Galatya bölgesine uğramak onların planlarında yokmuş. Yani Galatya bölgesi dediğimiz işte Konya, İç Anadolu, tamam mı? Ve aslında oraya ziyaret etmeyi düşünmüyorlardı, planlamıyorlardı. Ama ne oldu? Pavlos hastalandı. Yani hastalığın tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Kutsal kitapta yazılmıyor. Ama varsayımlara göre gözleriyle bir sorun çıkarmış, bir enfeksiyon, bir sorun varmış onun gözleriyle. Ve bu nedeniyle aslında Galatya bölgesine uğramak zorunda kalmış. Oraya gitmişler. Ve güzel oldu aslında. Çünkü oradayken müjdeyi paylaştılar. İlginç değil mi? Bazen hiç planladığımız bir şey, hiç düşünmediğimiz bir şey başımıza gelince Tanrı bu hastalık bile kendi yüceliği için ve müjdenin yayılması için kullanmaya uygun gördü. Bir sefer benim eşim Jessica hamileyken çok hastalandı. Berbat bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ve biz işte çok üzülüyorduk tabii ki de. Orada bir hafta yattı ve bir hafta boyunca yandaki yataktaki kadınla konuşup durdu. Mesih'ten bahsediyordu. Değil mi? Biz üzüldük ama Tanrı bunu bir şekilde kullandı. Aynı şekilde Pavlus ile Barnaba işte İç Anadolu'ya gitmeye düşünmüyorlardı. Ama hastalanıp oraya gitmek zorunda kaldı ve oradayken müjdeyi paylaştılar. Hayal kırıklığına uğradınız mı? Yani işte zor bir şey yaşıyor musunuz şu anda? Belki bu üzücü durum bile Tanrı'nın yüce baba yüreği kendi yüceliği için ve senin iyiliğin için kullanabilecek. Ve Galatyalılar elçilere öylesine sıcak karşıladılar ki, yani öylesine hoş bir şekilde ağırladılar ki, Pavlus diyor ki sanki bir meleği ağırlamış gibi bizi ağırladınız. Yani bu meşhur Anadolu misafirperverliğin aslında çok uzun bir tarihi vardır. Bu 2000 sene önce ve aynı şeyler söylendi. Ve Pavlus'la ilgilendiler, ona baktılar. Onun hastalığını baktılar ve aynı zamanda müjdeye inanıp vaftiz oldular. Ve aslında bir aile gibi oldular, bir kilise oldular birlikte, haşır neşir. Ve birlikte zaman geçiriyorlardı ve Pavlus onları öğretiyordu. Ve birlikte imanda güçleniyorlardı. O zaman bir soru var burada. Pavlus'un nesi vardı ki hasta olsa bile, zayıf olsa bile bu insanlar ondan etkilendiler, Rab'e geldiler, iman ettiler. Yani onun nesi vardı? İşte sanki çok güçlü, karizmatik bir önder gibi gelmedi onlara. Zayıflıkta, hastalıkta bile geldi. İkinci yüzyılda bir tarihçi Pavlus'un fiziksel görünüşü şöyle tarif etti. Çünkü o günlerde video yoktu ya, fotoğraflar falan. Bazı bir misafir geldi kermeze. Geldi, işte İsa'nın fotoğrafı nerede? Tamam, yoktu fotoğraflar o günlerde. Ama bir tarihçi Pavlus'un fiziksel görünüşü bu şekilde tarif etti. Tamam mı? Pavlus orta yaşlı, kısa boylu, saçları az, bacakları çarpık, gözleri büyük, burnu biraz uzun, kaşları ortada birleşen bir adamdı. Pavlus, büyük önder. Tamam mı? İşte Pavlus'un resmini görebiliyoruz burada. Çok yakışıklı. Yani çekici bir yanı olmayan, tıpkı bir Akdeniz çocuğu bence. Yani zaten Tarsuslu'ydu ve Yahudi'ydi aynı zamanda. Ve onun eleştirmenleri şöyle dediler. Mektupları ağır ve etkilidir ama kişisel varlığı etkisiz. Konuşma yeteneği de sıfır dediler. Bu 2. Korintiler 10-10. Konuşma yeteneği sıfır. Yani insanlara hitap şekli sönük kaldı. İşte Pavlus, bu meşhur vaiz bizim örneğimiz. Dünyayı değiştiren adam. Fakat Galatyalılar bu zayıf, hasta, etkili olmayan hocayı sevinçle kabul ettiler, ailelerine dahil ettiler, onun sözüne uydular, iman ettiler ve orada bir kilise kuruldu. Sonra o kentin Yahudilerinin ve yöneticilerinin elçileri hırpalayıp taşa tutmak için düzen kurduklarını duyunca Pavlus ile Barnaba oradan kaçmak zorunda kaldılar. Çünkü sürekli dayak yiyorlardı bu inançlarından dolayı. O zaman kaçtılar. Ayrıldıktan sonra şimdi Kudüs'ten bu haber duyuldu. Yani Galatya'da insanlar, paganlar iman etmişler. Ve Kudüs'ten birkaç adam, tamam biz onlara gidelim, kontrol edelim bu durum nasıl diye, tamam mı? Ve işte geliyorlar ve bunlar sözde elçi. Yani gerçek elçi değil, sözde elçi. Geliyorlar, merhabalar, biz Kudüs'ten geldik. Yani merkezden. Tamam mı? Hacca gideceksen bir imanlı olarak nereye gideceksin? Kudüs. Bizde hac yok. Ama geldiler, merkezden geldik. Şık giyimli. Tamam, bence onların işte çok harika, karizmatik bir tarzları vardı. Bunu görüyoruz zaten. Geldiler işte. Ve tarzları daha alışagelmiş önderlik kavramlarına uygundu. Tamam mı? Bir önderden ne bekliyorsunuz? İşte yol gösterici. Değil mi? Amacı var. Çocuklar, amacımız şudur. Yol şudur. Hadi bakalım. Ve onların öğretişleri de daha siyah beyazdı. Yani şimdi iman ettiniz mi? Artık şunu yapacaksınız, şunu yapmayacaksınız. Tamam mı? Pavlus'un tarzı böyle değildi. Mesela Korintlilere mektubu okursan bir soru vardı orada. İmanlılar bir puta sunulan kurban eti yiyebilir mi, yiyemez mi diye bir soru vardı. Pavlos 3 bölüm boyunca bunu tartışıyor, konuşuyor ve en sonunda aslında emin değilsin, yiyebilir miyim, yiyemez miyim? Yani Pavlos'un tarzı daha çok işte Mesih sizin için öldü, kutsal ruh size verildi, vicdandan bahsediyor, imandan bahsediyor. Aslında net bir cevap vermiyor. Yiyebilir miyiz, yiyemez miyiz? Bu adamlar evet ya da hayır derlerdi. Tamam mı? Çok daha siyah beyaz, çok daha dinsel. İşte Hristiyanlığın kural listesi budur dediler. Şunu yapın, şunu yapmayın. Pavlos bunu yapmadı. O şekilde öğretmedi. Ama bu insanlar ya şöyle ya da böyle buna uydular. Ve bu şekilde yaşamaya başladılar. Sanki kanalı Pavlos'un zayıf, etkisiz kişiliğinden değiştirmişler. İşte burada bu etkili hocalar var. Oo. Artık onları izleyelim. Kanal değiştirdiler. Ve Pavlos bu yüzden bu mektubu yazıyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz? Yani hem müjdenin esasından yoksun kalıyorsunuz, hem de benim öndeliğimden yoksun kalıyorsunuz aynı zamanda. Ve şu ana kadar Galatyalarda daha çok ilahiyatsel, teolojik açıklamalara başvurarak Pavlos işte neden lütuftan yoksun kalıyorsunuz diye konuşuyor. Ama burada şimdi daha kişisel, daha onların birlikte olan ortak tarihlerine başvurarak açıklayacak şimdi. Ve ilk önce bir hatırlatma var. Ve aslında 8 ile 11 ayetler arasında, şimdi Galatyalılar 4, 8, 11. Bu ayetlerde aslında bütün bu mektubun özeti var. Yani bütün mektubu okumak istemezseniz şu 3 ayet okuyabilirsiniz. Ve özet şöyle. Diyor ki ne var ki eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda, yani putperestken, iman etmeden önce gerçek olmayan tanrılara kölelik ettiniz diyor. Putperestken siz köleydiniz. Putlara tapınıyordunuz ve onların aslında köleleriydiniz. Ve diyor ki şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yani diyor ki köleydiniz, iman ettiğinizde özgürleştiniz. Çünkü asıl olanla bir ilişkiniz vardı artık. Ama diyor ki şimdi sanki o kanun hale, o dinsel hale dönüyorsunuz. İşte paganizma dönmüyorsunuz ama Hristiyan dindarlığa geçiyorsunuz. Çünkü o da kötü bir şey. Son haftalarda gördüğümüz gibi. Ve diyor ki özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz. Sanki bir gün başka bir günden daha kutsalmış gibi davranıyorsunuz. Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Yani köleydiniz, serbest oldunuz. Şimdi yeniden köle oluyorsunuz diyor Pavlos. Ve aslında şunu şöyle örneklendirebiliriz. Balinalar çok büyük, baş döndürücü, muazzam hayvanlar, değil mi balinalar? Gören var mıydı? Hiç kimse. Akvaryumda mı, okyanusta mı? Akvaryumda. Gören var mıydı okyanusta? Çünkü onlar özgürce dolaşmak için okyanusta. Wow. Yani özgürce dolaşmak için okyanusta yaratıldılar. Değil mi? Ama ne yazık ki bazı balinalar hayatları esir gibi akvaryumda geçirmek zorunda kalıyorlar. Ve bir hikaye duydum. Bir hayvan hakları örgütü bir balinaya bir kafesinden, akvaryumdan kaçırıp okyanusta serbest bırakmışlar. Tamam mı? İşte büyük bir plan yapmışlar. Geldiler. Nasıl yaptılar hiç bilmiyorum. Galiba kamyonlarla falan ama bir şekilde onu kaçırdılar ve okyanusta serbest bıraktılar bu balinayı. Balina biraz yüzdü. Birkaç kilometreye kadar okyanusa girdi. Sonra döndü. Kafese döndü. Alışık ya. Ve kafesteki güzeni okyanustaki özgürlüğe tercih etti. Burada güven var, bunu biliyorum. Ve Pavlus diyor ki, bazı insanlar Mesih'e geldiğinizde, wow, şu özgürlüğe kavuştum, muazzam bir şey. Ama sonra aslında kurallara alışığız ya, işte bir kişinin bize ne yapmamızı gerektiğini söylemesine alışığız. Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın diye. Ve Pavlus diyor ki aslında bu eski köle hale dönüyorsunuz. Bu özgürlükte yaşamıyorsunuz artık. Yani Tanrı'nın lütfunun okyanusta yüzmüyorsunuz artık. Bu işte dinsel hale dönmüş oldunuz diyor. Martin Luther olaya farklı bir şekilde örneklendirdi. Şöyle bir hikaye anlattı. Bir köpek vardı. Köpek bir kemiği ağzına aldı. Çok mutluydu. Çünkü köpekler kemikleri çok sever. İşte dolaşıyordu. Sonra bir nehirden geçiyor. Nehrin içinde başka bir köpek görüyor. Ve o köpeğin ağzında da bir kemik var. Nehrin yüzeyinde. Ve şöyle düşünüyor kendi kendine. Çünkü köpekler çok akıllı ya. Düşünüyor ki ben o kemiği istiyorum. Ve bir köpek bir şey istediği zaman ne yapıyor? Havlıyor. O zaman havlıyor. Ruff! Havladığı anda ne oluyor? Kemik düşüyor suya. Orada onun yansıması da vardı. Artık kemiği kalmadı. Ve Martin Luther diyor ki siz de aslında asıl olanla bir ilişkiniz vardı. Yani artık işte bir dinsel bir yoluyla değil direkt babanızla bir ilişkiniz vardı. Şimdi nasıl oluyor da onu bırakıp daha zayıf bir prensiplerin ardından gidiyorsunuz? Nasıl oluyor da aslında babanızla, Tanrı'yla bir ilişkiniz var. Nasıl oluyor da onu istemiyorum, daha çok bana bir kural listesi ver diyorsunuz? Bu mantıklı mı? Olamaz. Olamaz ama işte Galatalılar bunu yapıyorlardı. Ve biz de bazen bunu yapabiliriz. Yani bir kişi Mesih'e geldiğinde ne diyoruz? Mesih seni olduğun gibi kabul ediyor. Olduğun gibi mi? Evet, olduğun gibi. Yani hiçbir yıkama, hiçbir hacca gitmem, hiçbir şeye vermem gerek yok mu? Yok! Olduğun gibi gel. Peki, olduğun gibi geldin. İman ediyoruz. Sonra bir kişi bizim yanımıza geliyor. Ne diyor bize? Tamam, iman ettin mi? Şimdi şunu yapacaksın, onu yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bir liste veriyor. Ve biz bu köpek gibi oluyoruz, balina gibi oluyoruz işte. Ve Paulus diyor ki çok iyi bir yoldan başladınız. Şimdi köleliğe mi dönüyorsunuz? Haşa, olmasın. Tanrı seni olduğun gibi seviyor. Olduğun gibi kabul ediyor. Ve bütün bu serinin manşeti neydi? Kullar değil, oğullar. Yani kimiz artık? Bir Hristiyan nedir? Ve bütün manşet ve geçen hafta gördüğümüz gibi kullar değil, oğullarız. Mesih bize ne dedi? Size artık kul demiyorum. Çünkü bir kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan öğrendiğim her şeyi size bildirdim dedi Mesih. Kul değil artık. Oğullarız. Mirasçılarıyız Tanrı'nın. Ve bunda önderliğin büyük bir payı var. Çünkü kontrolcü önderler kullar oluşturur. Ama özgürlükçü önderler oğullar yetiştirir. Büyük bir fark var. Bunu tarikatlarda görüyoruz. Benim bir arkadaşım vardı. 22 yaşındayken iman ettim. Doğduğundan beri bir tarikatta yaşıyordu. Orada doğdu, büyüdü. Hindistan'da. Ve aslında çok ciddi bir tarikat. Çok kontrolcü önderleri vardı. Ve bu çocuk 22 yaşındayken Mesih'e geldiğinde hiçbir olgunluğu yoktu. Hiçbir inisiyatif yoktu. Sadece bekliyordu sürekli. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Yani sanki aklından hiçbir şey geçmiyordu. Çünkü sürekli çok ağır kontrolcü öndelik altında yaşamış. Ve şimdi özgürlüğe kavuştu. Ve 2 ay önce bu çocuk evlendi. Çok sevindik. Çünkü artık yani bir şekilde adam olmayı öğrendi. Tanıyorsun değil mi? Londra. İşte artık bir adam olmayı öğrendi. Yani kendi inisiyatifi vardı artık. Kendi kararlar verebiliyordu artık. Ve bu büyük bir değişiklik. Bir kul ile bir oğul arasında. Bizim bir özgürlüğümüz var. Ve önderlerin bunda çok büyük bir payları var. Ve Pavlus burada bundan bahsetmek ediyor. Diyor ki kontrolcü önderler köleler oluşturur. Ama özgürlükçü önderler oğullar yetiştirir. Tanıdığımız bir kız var. Ve bu da ilginç. Bu kızın beslenmesi sadece 2 şeyden ibaret. Bu kız sadece ve sadece Coca-Cola ile dondurmayla besleniyor. Meyvesi yok, sebzesi yok, ekmeği yok, çorbası yok. Coca-Cola ve dondurma sadece ve sadece, tamam mı? Bu kız. Şimdi kızcağız, bir gün bunu çok net hatırlıyorum. Bir gün düşüp bacağını kırdı. Doktora gitti. Ve doktor aslında ona 2 tane koltuk değneği önerdi. Ama onun beslenmesiyle ilgili hiçbir şey yapmadı. Değiştirmedi. Sadece koltuk değneği. O zaman artık kız bu şekilde dolaşıyordu. Ama hala Coca-Cola dondurma. Coca-Cola dondurma. Hiçbir şey yok. Yani kemikleri nasıl? Kemiklerin içinde ne vardı acaba? Tamam mı? O şekilde geziyordu. Bu kızla 3 yıl sonra görüştük. Hala iyileşmemiş. 3 yıl. Hala koltuk değneğiyle geziyordu. 3 yıl. Ama nasıl iyileşecek ki? Yani onun bedeninin içinde hiç iyilik yoktu. Coca-Cola ve ben Coca-Cola'yı severim. Dondurma da severim ama meyveleri yiyorum en azından, tamam mı? Yani hiçbir şey yok, hiçbir iç kuvveti yoktu. Ve doktor ona içsel kuvvetine çözüm sağlamadı. Ona dışsal bir şık sundu. Ve kontrolcü önderler aslında bunu yaparlar. Senin içsel özgürlüğünle, beslenmenle ilgilenmiyorlar. Sadece dışsal bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın diye bir sistem içinde seni hapsediyorlar. Ve bu şekilde yani özgürlük için uygun oğullar yetiştiremezsin ki. Ve tanrısal önderliğin örneği oluyor burada Pavlus. Ve bütün alışagelmiş önderlik niteliklerinden çok daha farklı. Ve şimdi göreceğiz. Ayet 12. Tanrısal önderliğin nitelikleri. Birincisi, örnek. Kardeşle size yalvarıyorum, benim gibi olun. Wow. Ne demek istiyor? Şöyle demek istiyor. Ben aranızda yaşadım. Beni tanıyorsunuz. Hayatımı tanıyorsunuz. Evime geldiniz. Çocuklarımı gördünüz. Benim gibi olabiliyorsunuz çünkü hayatımı gördünüz diyebilir. Tamam mı? Sonra diyor ki, çünkü ben de sizin gibi oldum. Yani insanlarla yakın bir ilişkisi var. Aynı zamanda sizin gibi oldun. Yani ben Galatyalı değilim. Oraya bir hastalık nedeniyle uğradım. Ama aranızdayken aynı çeşmeden su içtik. Aynı ekmekten yedik, aynı havayı solduk. Yani birlikte yaşadık diyebilir Pavlus burada. Ve tanrısal önderlik her zaman böyle. Neden? Çünkü bizim örneğimiz İsa Mesih. O uzakta kalmadı. İşte cennetsel tahtında. Şimdi izleyelim kullarımızı ne yapalım diye. Yok, bize geldi, bize yakınlaştı. Girdi dünyamıza. Ve bize yakınlaştı. Ve aynı şekilde işte bir önder şunu yap, onu yap, ben sizi izleyeceğim dediğinde mesihsel olmuyor. Aranızda yaşadım diyor Pavlos. Ve aslında sizin gibi olduğum için ben de size benim gibi olun diyebilirim. Ondan sonra bu tanrısal önder zayıflıklarını göstermekten sakınmadı. Ayet 13. Ne diyor? Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Yani hastalığımı gördünüz. Tamam mı? Bu hafta çok fena bir bel ağrım vardı. Ve aslında Perşembe günü müydü? Cuma günü hatırlamıyorum. Neyse. Ben ofiste işte yerde yatıyordum düz bir şekilde. Benim için. Ve Nimet abla bir girdi geldi. Ne yapıyorsun orada? Ve bana acıdı, bir ilaç getirdi falan. Ama işte yani ne diyor? Zayıflıklarımı sizden saklamadım diyor Pavlos. Tamam mı? Her şeyimi biliyorsun. Ve aslında bu çok doğru. Çünkü bazı öndelere göre zayıflıklarını göstermek yanlış. Her zaman kahraman olacaksın. Her zaman yiğit olacaksın. Tamam mı? Ve bazı öndelere göre şu düşünce hakim olmalı. Ancak güçlü adamlar takipçilerin hayranlığını kazanabilir. Amaç insanların hayranlığı kazanmak ise bu doğru bir düşünce. Ama amaç o değil. Amaç insanları Mesih'e getirmektir. O zaman aslında Pavlos burada bir şansı yoktu. Çünkü hastayken oraya gitti. Yani Süperman olmak istese bile imkansızdı onun için. Ve biz de bazen o şekilde düşünebiliriz. Tamam mı? İmanlıyım. Şimdi iş yerimde ya da ailem arasında ya da çevrem arasında her zaman iyi olmam gerekiyor. Çünkü bir tanıklığım var. Mesih'e aitim. Tamam mı? Nasılsın? Hamdolsun. Ailen nasıl? Hamdolsun. Haftan nasıl geçti? Hamdolsun. Her şey maske takmak. Tamam mı? Çok iyiyiz. Neden? Çünkü işte bazen zayıflıklarımızı göstermek kötü bir şey diye düşünebiliriz. Ama aslında burada ne görüyoruz? Süperman olmaya çalışmıyor Pavlos. Çünkü kurtuluş müjdesi ona bağlı değil. Hasta olsa bile, zayıf olsa bile oradaki insanlar iman ettiler ve bir kilise kuruldu. Müjde yayıldı. Müjde kendiliğinden etkilidir. Çünkü aslında Pavlos başka bir yerde şunu yazdı. Üstün gücün, bu müjdenin üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığını bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. Yani ilahi bir hazine var bizde. Tanrı ruhu aracılığıyla bizde yaşıyor artık. Bir hazine. Ama kap topraktan. Kap hiç önemli değil. Belli ağrıyor, hasta oluyor, zayıf. Ama hazine Rab'den. Musa'nın gördüğü neydi? Yanan bir çalı. Yanan bir çalı. Yani çalı dünyevi bir şey. Ama ateş ilahi bir ateşti. İlahi ateş dünyevi çalı. Aynı ateş bizde de var. O ateş bizde yanıyor. Çok meşhur bir vaiz vardı. Dedi ki, yani ben şimdi vaaz vermeye gidiyorum arkadaşlarıma. bir genç ona sordu, nasıl hazırlanıyorsun peki? Dedi ki, kendimi yakıyorum. Sonra onlar geliyorlar, benim yanmamı izliyorlar. Tamam, yani bu ateş, yani mecaz, tamam mı? Korkma. Bu ateş ilahi, Tanrı'dan, bu hazine tanrısal bir şey, tamam mı? Ama bizim bedenlerimiz zayıf, bizim varlıklarımız etkisiz olabilir. O önemli değil, diyor burada. Sonra ne görüyoruz? Tanrısal öncelikle ilgili. Cemaate muhtaçlar. Adeta bağımlılar. Ayet 14. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrı'nın bir meleği gibi, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Yani hor görebiliyorlardı. Çünkü aslında burada Grekçe'de çok ilginç hor görmek, tükürmek demek. Benim üstüme tükürmediniz. Neden? Çünkü o kültüre göre aslında bir hasta kişiye baktığın zaman sen de belki hastalanabiliyorsun ondan. O kötü ruh sana atlayabilir. Tamam mı? O zaman normalde hasta bir kişi kabul etmemek gerekiyordu batıl inançlara göre o kültürde. Ve diyor ki benim üzerime tükürmediniz hamdolsun. Ve aslında beni kabul ettiniz bir melek gibi, Mesih gibi. Ve görüyoruz ki önderler herkes gibi işte kiliseye muhtaçlar, yardıma, ilgiye muhtaçlar. Korintliler'de şu ayet var, Tanrı kilisede elçiler, önderler atadı. Yani şöyle demiyor, Tanrı kilisenin üzerinde önderler, elçiler atadı demedi. Kilisenin ta içinde, önderlik kilisenin içinde farklı farklı armağanlar var. Bir armağan da önderlik ama kilisenin içinde bedeninin bir parçasıdır. Geçen gün bir adamla tanıştım İstanbul'da. Hizmeti var. Yani ruhsal anlamda hizmeti var. Kendisi gayet doğal bir soru olarak sordum. Peki hangi kiliseye katılıyorsun diye sorduğumda. Ki benim için gayet normal bir soru soracağın bir imanlıya, tamam mı? Şöyle dedi. Ben bir kiliseye ait değilim. Ben bütün kiliselerden bağımsızım. Benim hizmetimden bütün kiliseler faydalanır. Tamam mı? Yani kiliseden kiliseye dolaşıyor sözde hizmet. Ama bir kiliseye ait değilim. Katılmıyorum bir kiliseye. İkinci soru sormak zorunda kaldım o zaman. Peki o zaman zayıf düştüğünde, zor günde, hastalandığında seninle kim ilgilenecek? Yani kime muhtaç, ya kime bağlısın? Sana kim bakacak? Şöyle dedi hocam, inanılmaz, inanılır gibi değil. Ama ben zayıf düşmeyeceğim. Zor günüm gelmeyecek. Ben Rab'be hesap vereceğim sadece ve sadece. Demek ki hiç kimseye ihtiyacım yok. Öyle mi? Eyvallah. Neden? Çünkü saygı gösteriyor. Gerçekten. Öyleyse gerçekten. Çünkü İsa Mesih bile muhtaç bir bebek olarak doğdu dünyada. İsa Mesih bile arkadaşlarına ihtiyaç duydu. Yani tutuklandığı gece arkadaşlarına ne dedi? Ölesiye kederliyim. Ölmek istiyorum. O kadar kötü hissediyorum kendimi. Lütfen benimle oturun. Derdimi paylaşayım sizinle diye. Ya Mesih bile arkadaşlara ihtiyacı varsa, ya bu adam galiba bir Superman, tamam mı? Şimdi tanrısal önderler ayet 15. Kardeşlerinin sevincini isterler. 15. Şimdi sevincinize ne oldu? Pavlus'un derdi burada nedir? Sizin özgür ve mutlu olmanızı istiyorum. Mesih bunun için öldü. Ve şimdi siz köle gibi yaşıyorsunuz bu adamlara. Ama benim derdim ne? Sizin mutlu olmanız. Sizin özgür olmanız. Sevincinize ne oldu? Derdi o burada. Sonra Tanrısal önderler vefakarlık çekerler. İşte ayet 15'te sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Bundan belki onun hastalığı gözlerde olduğunu diye düşünülüyor. Ve gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Şimdi şöyle demedi. Gözlerini bana ver. Demedi. Deseydi yapar mıydın? Bilmiyorum. Benim tanıdığım çocuk bu tarikat içine belki yapardı. O şekilde yaşıyorlar. Hayır. Ama onun onlara gösterdiği ilgi, sevgi, onlardan sevgi kazandırdı. Çok harika bir hikaye var eski anlaşmada. Davut özlemle. Keşke biri Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse. Dedi. Ve onun 3 yiğit adamı vardı onun ordusunda. Filist ordugahın ortasından geçerek Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Savaşa savaşa gittiler, tamam mı? İşte su aldılar, Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi. Suyu yere dökerek Rab'e sundu. Ya Rab, bunu yapmak benden uzak olsun dedi. Canlarını tehlikeye atıp giden bu 3 kişinin kanını mı içeyim? Bu yüzden suyu içmek istemedi. Bu 3 kişinin yiğitliği işte böyledir. Yani ona bir vefakarlığı vardı. Seni o kadar çok seviyoruz ki senin için bu su çekeceğiz kuyudan dediler. Ve tanrısal önderlik gerçeği söyler her zaman 16. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Yani dost acı söyler. Ve gerçek bir önder size acı söyleyecek. O günah işlemeyin lütfen. Senin hayatın için kötü oluyor diye. Peki o zaman tam tersine kontrolcü önderler nasıl? Ayet 17. Bunu görüyoruz. Gayretli ama niyetleri iyi değil. Ne diyor ayet 17? Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Şimdi bazen şunu diyorum. Ah, bu adam çok tutkulu, çok ateşli, çok gayretli. Onu seviyorum. Gayet çok iyi bir şey. Ama yetmiyor. Adolf Hitler çok gayretliydi. Acaba onu mu takip etsem? Ama niyeti yok ediciydi. O zaman sadece gayretli olmak, işte bende bir ilham yaratmak, bir etki yaratmak yetmiyor. Aynı zamanda bu kontrolcü önderler kıskançlar. Ne görüyoruz? Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Yani ne yapıyorlardı? Artık Pavlus'a gitmeyin. Onun öğretişlerine uymayın. Sadece benim ağzımdan gelen sözlere uyacaksınız. Ve bazen bunu görebiliyorsunuz. Bazı öğretmenler de, tamam mı? Yani sadece benim sözlerime uyacaksınız. Başka hiç kimseden, YouTube'dan, işte şeyden şey dinlemeyeceksiniz. Yani herkesten ilham alabiliriz. Tanrı herkes tarafından, Tanrı bir eşek tarafından bile konuşabiliyor. Ve ondan sonra ayet 19'da ne görüyoruz? Çocuklarım diyor Pavlos. Ve işte tanrısal önderliğin yani en güzel tavrı burada. Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Yani tanrısal bir önder hamile bir kadına benzemektedir burada. Yani orada yazılmadı. Hamile kadında yazacağım. Çünkü ne diyor? Acı çekiyorum sizin için. Feda olmakta. Ve asıl amaç bir hamile kadın gibi yaşatmaktır. Yani yes çocuk doğurduğunda son anda, siz de belki biliyorsunuz böyle bir şey izlemişseniz eğer. Yani son anda ne diyorlar? Sadece benden çıksın artık, çıksın artık. Tamam mı? Yani gitsin artık bu çocuk. Ve aslında bebek rahmindeyken annesine bağlıdır. Göbek bağla bağlıdır. Ama doğduğunda bağımsız oluyor. O bağ kesiliyor. Artık kendi ağızdan nefes alıp verebiliyor. Artık oksijen annesinden almıyor. Ve aynı şekilde tanrısal öndelik sizin için ne isteyecek? Bizim için ne isteyecek? Kendiliğinizden Tanrı'yla bir ilişkiniz olsun. Yani artık bir papaza, bir rahibe, bir hoca bağlı değilsiniz. İşte o Tanrı'dan duysun ve size iletsin. Artık siz dua ederek babanıza yaklaşmış olursunuz. Baba, benimle konuş. Artık işte hiçbir peygambere ihtiyacınız yok teknik olarak. Şimdi yeni doğmuş bir bebeğin hala sıcak bir yuvaya, sevgiye, onu besleyen bir anneye ihtiyacı var. Ve biz de birbirimize ihtiyacımız var. Ama teknik olarak, yani tanrısal bir önder, özgürlükçü bir önder sizi özgürleştirecek. Doğuracak. Ve diyor ki Mesih sizde biçimleninceye dek. Yani Hristiyanlığın asıl şeyi nedir? Mesih bizde yaşıyor. Onun nuru bizde yaşıyor. Ve gittikçe daha da parlak hale gelecek. Ve gittikçe insanlar bize baktıklarında daha da Mesih'i görecekler. Mesih bizde biçimleniyor, biçim alıyor bizim hayatlarımızda. Ona uyuduğumuz sürece. Calvin şöyle dedi. Önderler kendi niteliklerini değil, Mesih'in niteliklerini öğrencilerinde oluşturmak için gayret göstersinler. Ve fark bu. İşte bana benzeyeceksiniz demiyor burada. Mesih'e benzeyeceksiniz diyor. Ve benim duam şudur ki, yani bütün benim ortada olsa bile, yani Türkçem bir şekilde yetmezse bile ve tam olarak yüreğimdeki olanı dile getiremezsem bile, aslında bugün asıl olanı görmenizi istiyorum. Görünmez olanı görmenizi istiyorum. Onu görebiliyor musunuz? Mesih burada sizin için bugün. Kutsal Ruh aracılığıyla. Bütün dediklerimi boş ver. Eğer Mesih'i görebiliyorsanız bugün. Çünkü Kutsal Ruh burada. Ve herkes için bir şey getiriyor bugün. Herkes için bir bereket getirmek istiyor bugün. Ve asıl amaç nedir? Onu görmeniz. Onun sesini duymanız. Duyuyor musunuz? Kulaklarınız açık mı? Onun asıl olanla ilişkiniz nasıl? Çünkü söz konusu Tanrı'yı tanımaktan ziyade ne diyor? Evet, artık Tanrı'yı tanıyorsunuz. Daha da ziyade Tanrı tarafından tanındınız. Farkı görebiliyor musunuz? Anladınız mı? Ya Tanrı'yı tanımak inanılmaz güzel bir şey. Ama o bizim bilgimize dayanıyor. Ve belki pek bilgili değilsin. Belki ilk defa ki geliyorsun. Hiç bilgin yok. Tanrı'yı nasıl tanıyabilirim? Daha da ziyade Tanrı seni tanıyor. Ya ben Tanrı'yı tutmaya çalışıyorum da kendi imanımla. Ama asıl olan beni tutuyor. Ben bıraksam bile o beni tutuyor. İmandan ziyade bir şey var burada. Tanrı'nın bize olan sevgisi. Tanrı'nın bize olan yüreği. Tanrı seni tanıyor. Söz konusu bu bir imanla olduğumuzda. Ve babamız Tanrı önderlerin önderidir. Çünkü o cennette kalmadı. İşte kral tahta oturan, mesafeli olan. O bize geldi. Mesih te. Muhtaç bir bebek olarak, savunmasız bir bebek olarak doğdu. Günah dolu dünyamıza. Tanrı bize yaklaşan bir Tanrı'dır. Neden geldi? Bizi sevdiği için. Bize yani işte bizim Allah'ımız şöyle değil, tamam mı? Burada bir kutsal yasa var. Onu uyarsanız bana gelebiliyorsunuz. Yoksa sizi cezalandıracağım. Öyle değil. Onu bir yana koydu. Bize geldi. Çünkü biliyor ki hiçbirimiz böyle bir yasaya uyamayacağız ki. Tanrı bize gelen bir Tanrı'dır. Geldi Mesih'te. Ve güçlü olan zayıflık içinde yaşadı. Zayıf bir bedende yoruldu. Acı çekti. Çarmıhta acı çekti. Ve Pavlus diyor ki aslında hasta oldum ve hastalık aracıyla size geldi ve müjdeyi paylaştım. Mesih çarmıhta inanılmaz acı çekti. Fiziksel, manevi çektiği acı inanılmaz. Ama aslında bu da Tanrı'nın planının dahilindeydi. Tanrı bu acı bile kullandı bize ulaşmak için. Çünkü Mesih bizim günahlarımızın kurban kuzusu olarak çarmıhta kesildi. Ki bizim günahlarımız bağışlanabilsin diye. Yani bu acı bizim uğrumuza oldu. Ve Mesih aslında her birimizde yaşamak istiyor. Hristiyanlık budur. Senin yüreğinde yaşamak istiyor. Ve hayat boyunca biçimlenecek. Ortaya çıkacak. Bu tanrısal karakteri. Bu zenginlik. Bu hazine. Tamam, kap topraktan. Beden ölüyor. Zayıf düşüyor. Ama içimdeki hazine günden güne daha da parlak, daha da güçlü. Ve aslında Mesih bu hamile kadın gibiydi. En yüce önderimiz. Çünkü o acı çekerek, feda ederek bizi yeni bir yaşama doğurdu. Yeni bir yaşama kavuştu. Onun egemenliğinde doğduk biz. O zaman vefalığımızı kazanan bir önder var, Mesih. Onu takip edelim. Onun için yaşayalım. Yani artık ne diyeceğiz? Mesih, sen benden ne istiyorsan onu yapacağım. Ne su mu içmek istiyorsun Rab? Tamam, alacağım, bulacağım, getireceğim. Gözlerimi oyar sana veririm ya Rab. Neden? Sen istediğinden değil, ben sevdiğinden. İste iste. Yapacağım için. O zaman ayağa kalkalım ve bir dua zamanımız olacak şimdi. Ve dediğim gibi önemli olan burada işte ilahi bir ateş var. Ve senin hayatında yanmak istiyor. Bu yanan çalı gibi. Bir hazine var. Mesih'in varlığı. Ve biz de yaşamak istiyor. Ve biçimlenmek istiyor biz de. Ve bunun için hayatını verdi. Bunun için dünyamıza geldi Mesih. O zaman herkes bir dua etsin. Ben sizin için dua etmeyeceğim. Herkes kendiliğinden şimdi bir babasıyla görüşsün. Ey baba, evet senin için yaşamak istiyorum. Artık seni takip etmek istiyorum desin. Artık gözlerimin önünde sadece sen varsın baba. Çünkü Kutsal Ruh her birimizle bir şeyler konuşuyor bugün. O zaman Kutsal Ruh gelsin. Onunla görüşelim şimdi. Dua edelim, zamanımız var, acelemiz yok. Kutsal Ruh burada. Baba şükrediyoruz çünkü hiçbir zaman sen kontrolcü bir baba, kontrolcü bir önder olmadın. Bize özgür irade verdin. Ve bize sevgini gösterdin. Ve o yeterliydi. Ya baba, buradaki bütün anneler ve babalar için dua ediyorum. Bizim işte annelikte, babalıkta bu şekilde yaşayalım ya Rab. Çocuklarımızı kontrol etmeye çalışmayalım ya Rab. Sana güvenerek onlara öndelik, örnek olalım ya Rab. Buradaki bütün işverenler için, patronlar için, müdürler için dua ediyorum ya Rab. Onlara da yol göster. Herkesin iş yerinde, yani kendi elemanlarıyla nasıl davranacak? Biz sana uymak istiyoruz ya Rab. Gel Kutsal Ruh, bize yardım et bu konuda. Sana benzer bir şekilde yürümek, yaşamak istiyoruz ya Rab. Ve buradaki bütün imanlılar için, bütün senin çocukların için dua ediyorum ya Rab. Çünkü hepimiz aslında insanlarla müjdeyi paylaşmak isteriz. Bu inanılmaz harika haberi yaymak isteriz. Ama yine de biliyoruz ki insanlara kontrol edemiyoruz, etmek de istemiyoruz. Bize de lütuf ver ki biz de örnek olalım. Biz de mütevazi olalım ve bu hazine bizde görünsün. İnsanlar bizim hayatlarımızda bu hafta Mesih'i görsünler ya Rab. Bu hafta bizim bu öğrenciler için dua ediyorum ya Rab. Ali Can için, işte bu hafta kampüste insanlar Mesih'in onlarda olduğunu görsünler ve sorsunlar. Senin neyin var diye sorsunlar ya Rab. Çünkü bu müjde bizdedir. Dua ediyoruz ya Rab. Hepimizi meshet, hepimizi kullan. Senin egemenliğinde. İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Bu ilahi söyleyeceğiz birlikte.
Nasıl yıkadın kendini, günah dolu, nasıl yıkadın kendini, günah dolu ele. İyi ki doğdun İsa, hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih, iyi ki doğdun. Hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih. Tanrı'nın vaadince kurtarıcı gelmeli, günahı yüklenen halkını kurtaran, nasıl yıkardın kendini, günah dolu ellerin, nasıl yıkardın kendini, günah dolu eller. Tanrı beni sevdi, oğlunu verdi, yüreğim yüreğim, hazır mısın kurtarıcım doğdu. Tanrı benimle, yüreğim yüreğim, hazır mısın. İyi ki doğdun İsa, hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih. İyi ki doğdun İsa, hoş geldin bizlere, iyi ki doğdun Mesih. Dünyamız şaşkındı, çıka yolu yoktu, her yerde günahlar diz boyu olmuş. Nasıl yıkardın kendini, günah dolu, nasıl yıkardın
Hamdolsun. Rab ne dedi? Gücüm güçsüzlükte tanımlanır. O zaman kendini güçsüz hissettiğinde sevinin. Çünkü demek ki Tanrı'nın gücü sendedir. Bu akıl almaz. Yani normal düşüncelerimize ters. Ama Tanrı'nın egemenliği şöyledir. O zaman bakıyorum işte burada çok yakışıklı, çok harika insanlarımız var. Ama Tanrı bizde yaşıyor. O %100 çok daha önemlidir. O zaman Rab sizinle olsun bu hafta boyunca, iş yerlerinizde, ailelerinizde, çocuklarla uğraştığınız zaman, zor işverenlerle uğraştığınız zaman, Tanrı sizinle olsun. Sizi kullansın onun kendi egemenliğinde, kendi yüceliği için ve aynı zamanda sizi sevindirsin. Sevinçle doldursun. Neden? Çünkü doğuş bayramımız geliyor. Bu harika müjdeyi kutluyoruz birlikte. Ve cumartesi günü yürüyüş, pazar günü aile yemeğimiz ve aile toplantımız ve haftaya 24'ünde mum ışığındaki daha klasik geleneksel 7.30'da akşam. Harika. Rab sizinle olsun. Üst kata aslında çok çok çok ikramımız ve pastamız var. Kermesten kalma. O zaman bol bol eğlenin.